Ayrım 43, sayfa 533. 126. Kardinal Mortati, hiçbir dilde o anın gizemini tarif edecek hiçbir kelime bulunmadığını biliyordu. San Pietro meydanındaki manzaranın getirdiği sessizlik, bilinen tüm melek korolarından daha yüksek sesle şarkı söylüyordu. Kamerlingo Ventresca'ya bakarken Mortati kalbiyle aklı arasındaki felç edici çelişkiyi yaşamıştı. Manzara gerçek gibiydi, somut gibiydi. Ama yine de nasıl olabilirdi ki? Herkes Kamerlingo'nun helikoptere bindiğini görmüştü. Gökyüzündeki aydınlanmayı herkes görmüştü. Ve şimdi Kamerlingo bir şekilde çatının tepesinde duruyordu. Onu melekler mi getirmişti? Tanrı'nın eliyle yeniden tecessüm mü etmişti? Bu imkansız. Mortati tüm kalbiyle inanmak istiyordu ama mantığı bir açıklama bekliyordu. Bununla birlikte etrafındaki herkes, bakışlarını yukarı diken tüm kardinaller, onun gördüğünü görerek hayret içinde dona kalmışlardı. Bu Kamerlingo'ydu, hiç şüphe yoktu. Ama biraz farklı görünüyordu. İlahi gibi, arındırılmış gibi. Bir ruh mu, insan mı? Beyaz teni, spot ışıklarında cisimsiz bir varlık gibi parlıyordu. Meydandan çığlıklar, sevinç nidaları ve alkış sesleri yükseliyordu. Bir grup rahibe diz çökerek ağıtlar yaktılar. Kalabalık bir tempo tutturmuştu. Birden tüm meydan Kamerlingo'nun ismini haykırmaya başladı. Gözlerinden yaşlar süzülen bazı kardinaller de onlara katılmıştı. Mortati etrafına bakınarak olanları anlamaya çalıştı. Bu gerçekten oluyor mu? Kamerlingo Ventresca, San Pietro Bazilikası'nın çatısındaki taraçada durmuş, bakışlarını kendisine diken insan kalabalığına bakıyordu. Uyanık mıydı yoksa rüyada mı? Başka bir dünyaya geçmiş gibiydi. Gökyüzünden aşağıdaki yumuşak Vatikan şehri bahçelerine süzülen vücudu mu yoksa ruhu mu olduğunu merak ediyordu. Siyah paraşütü ıssız çayırların üstüne konan bir melek gibi San Pietro Bazilikası'nın uzun gölgesiyle örtülmüştü. Eski madalyon merdivenlerini tırmanarak şu anda üstünde durduğu çatıdaki taraçaya tırmanacak güce ruhunun mu yoksa bedeninin mi sahip olduğunu düşündü. Kendini hayalet kadar hafif hissediyordu. Aşağıdaki insanlar onun ismiyle tempo tuttukları halde alkışladıklarının aslında kendisi olmadığını biliyordu. Hayatının her günü kadiri mutlağa düşünürken duyduğu aynı neşeden aldıkları güçle tempo tutuyorlardı. Hepsi de aslında her zaman özlem duyduğu şeyi tecrübe ediyordu. Ahiret inancı. Yaratıcının gücünün var olması. Kamerlingo Ventresca hayatı boyunca bu an için dua etmişti. Ama hala Tanrı'nın bunu ispat edecek bir yol bulduğuna inanmıyordu. Onlara haykırmak istedi. Tanrınız yaşayan bir Tanrı. Etrafınızdaki mucizelere bakın. Bir süre orada durdu. Yorgundu ama hayatı boyunca hissettiklerinden çok daha fazlasını hissediyordu. Sonunda bir eskiyle harekete geçerek başını eğdi ve kenardan geri çekildi. Şimdi tek başına kalmıştı. Çatıda diz çöküp dua etti. 127. Etrafındaki bulanık görüntüler ileri geri hareket ediyordu. Langdon'ın gözleri yavaşça odaklanmaya başladı. Bacakları ağrıyor, vücuduna kamyon çarpmış gibi hissediyordu. Yerde yan yatıyordu. Safra gibi bir şey kokuyordu. Hala arkası kesilmeyen su şırıltısını duyabiliyordu. Artık ona huzur verici gelmiyordu. Başka sesler de vardı. Yakınından gelen konuşmalar. Bulanık beyaz biçimler gördü. Hepsi beyaz mı giyiyordu? Langdon ya bir akıl hastanesinde ya da cennette olduğunu düşündü. Boğazı yandığından cennette olamayacağına karar verdi. Bir adam İtalyanca kusması bitti dedi. Onu çevirin. Sert ve profesyonel bir sesi vardı. Langdon ellerin yavaşça onu sırt üstü çevirdiğini hissetti, başı döndü. Doğrulup oturmaya çalıştı ama eller nazikçe onu yatması için bastırdı. Vücudu itaat etti. Ardından Langdon birisinin ceplerini karıştırarak eşyalarını çıkarttığını hissetti, sonra bayıldı. Doktor Jacobus dindar bir adam değildi. Tıp ilmi onu bundan uzun zaman önce uzaklaştırmıştı. Ama yine de Vatikan şehrinde bu gece yaşanan olaylar sürekli çalıştırdığı mantığını sınava tabi tutmuştu. Artık gökyüzünden vücutlar mı düşüyor? Doktor Jacobus, Tiber nehrinden az önce çıkarttıkları ıslak adamın nabzına dokundu. Doktor, bu adamı Tanrı'nın kendi elleriyle güvenliğe çıkardığına karar verdi. Suya çarpmanın etkisiyle hasta bilincini kaybetmişti. Ve eğer Jacobus ekibiyle gökyüzündeki manzarayı seyretmek için kıyıya çıkmış olmasaydı, bu düşen ölümlü büyük ihtimalle fark edilmeyerek boğulacaktı. Onu karaya çıkardıktan sonra adamın cüzdanını karıştıran hemşire, "E Americano" demişti. Amerikalı mı? Romalılar, Roma'da o kadar çok Amerikalı var ki yakında hamburger resmi İtalyan yemeği kabul edilecek diye şakalaşırlardı. Ama gökyüzünden düşen Amerikalılar. Jacobus kalem fenerini adamın gözlerine tutarak göz bebeklerini kontrol etti. "Bayım, beni duyabiliyor musunuz? Nerede olduğunuzu biliyor musunuz?" Adam yeniden bilincini yitirmişti. Jacobus buna şaşırmadı. Suni teneffüs yapıldıktan sonra adam çok fazla su kusmuştu. Hemşire adamın sürücü ehliyetini okuyarak "Si chiama Robert Langdon" dedi. Dipnot, ismi Robert Langdon. İskeleden toplanan grup nona kalmıştı. Jacobus, "Impossible," dedi. Robert Langdon televizyondaki adamdı. Vatikan'a yardım eden Amerikalı profesör. Jacobus, Bay Langdon'ı yalnızca dakikalar önce San Pietro meydanından helikoptere binip millerce yukarı uçarken görmüştü. Jacobus'la diğerleri, karşı madde patlamasını, hayatlarında daha önce hiç görmedikleri olağanüstü bir ışık küresi görmek için iskeleye koşmuşlardı. Bu nasıl aynı adam olabilir? Islak saçlarını geri iten hemşire, "Bu o," diye bağırdı. "Tweed ceketini hatırlıyorum." Birisi aniden hastane girişinden seslenmeye başlamıştı. Hastalardan biriydi. El radyosunu gökyüzüne tutup Tanrı'yı överek çığlıklar atıyor, deli gibi davranıyordu. Anlaşıldığı kadarıyla Camerlengo Ventresca, mucizevi şekilde Vatikan'ın çatısında belirmişti. Doktor Jacobus, nöbeti sabah saat 8'de bittiğinde doğruca kiliseye gitmeye karar verdi. Şimdi Langdon'ın tepesindeki ışıklar daha parlaktı. Bir tür muayene masasında yatıyordu. Burnuna asrencan ve garip kimyasalların kokusu geliyordu. Elbiselerini çıkarmışlardı ve birisi ona az önce iğne yapmıştı. Yarı baygın zekasıyla çingene olamayacaklarına karar vermişti. Belki de uzaylılar. Evet, bunun gibi şeyler duymuştu. Neyse ki bu varlıklar ona zarar vermeyeceklerdi. Tek istedikleri onun, Langdon gözlerini fal taşı gibi aşarak yeniden doğrulurken hayatta olmaz dedi. Yaratıklardan biri onu teskin ederken, "Attento, durun," diye seslendi. Yakasında Doktor Jacobus yazıyordu. Kesinlikle insana benziyordu. Langdon kekeledi. "Ben sandım ki..." "Rahatlayın Bay Langdon, hastanedesiniz." Sis perdesi kalkmaya başlamıştı. Langdon rahatladığını hissetti. Hastanelerden nefret ederdi ama kesinlikle testislerini koparacak uzaylılardan iyiydiler. Adam, "Benim ismim Doktor Jacobus," dedi. Olanları açıkladı. "Yaşadığınız için çok şanslısınız." Langdon kendini şanslı hissetmiyordu. Aklında kalan hatıralardan güçlükle anlam çıkarabiliyordu. Helikopter, Camerlengo. Vücudunun her yanı ağrıyordu. Ona biraz su verdiler ve o da ağzını çalkaladı. Avucuna yeni bir sargı bezi yerleştirdiler. Langdon, "Giysilerim nerede?" diye sordu. Kağıttan bir önlük giyiyordu. Hemşirelerden biri, tezgahın üstündeki su damlatan parçalanmış pantolonuyla tweed ceketini gösterdi. Sırılsıklam olmuştu. "Üstünüzden çıkartmak için kesmek zorunda kaldık." Langdon parçalanmış Harris Tweed ceketine bakıp kaşlarını çattı. Hemşire, "Cebinizde biraz Kleenex vardı," dedi. Langdon işte o an ceketinin her yanından sallanan yırtık parşömen parçalarını gördü. Galileo'nun diyagramma sayfası. Dünyadaki son kopya eriyip gitmişti. Nasıl tepki vereceğini bilemiyordu. Sadece baktı. "Özel eşyalarınızı kurtardık." Plastik bir kutuyu havaya kaldırmıştı. Cüzdan, kamera ve kalem. "Kamerayı elimden geldiği kadar kuruttum. Benim kameram yok." Hemşire kaşlarını çatarak kutuyu uzattı. Cüzdanı ve kalemiyle birlikte küçük bir Sony Ruby kamerası da vardı. Sonradan hatırladı. Bunu ona Kohler uzatmış ve medyaya vermesini istemişti. "Cebinizde bulduk ama sanırım yeni bir tane almanız gerekecek." Hemşire arka taraftaki 5 santimlik ekranı açtı. Görüntü karlı. Biraz daha netleşti. Ama yine de ses hala duyuluyor, güçlükle. Cihazı kulağına yaklaştırdı. Sürekli aynı şeyi oynatıp duruyor. Bir süre dinledikten sonra yüzünü buruşturarak Langdon'a uzattı. "Sanırım iki adam kavga ediyor." Langdon şaşkınlık içinde kamerayı alıp kulağına tuttu. Sesler cızırtılı ve metalikti ama yine de anlaşılıyordu. Biri yakından, diğeri uzaktan geliyordu. Langdon her iki sesi de tanımıştı. Kağıt önlüğüyle oturarak geçen konuşmayı hayretle dinledi. Ne olduğunu göremediği halde şok edici sonu duyduğunda görüntünün kaybolmasına şükretti. "Aman tanrım." Konuşma tekrar başa döndüğünde Langdon kamerayı kulağından indirdi. Dehşete düşmüştü. Karşı madde, helikopter. Langdon'ın hafızası şimdi yerine gelmeye başlamıştı. "Ama bu demek oluyor ki..." tekrar kusacağını hissetti. Ne yapacağını şaşırmış bir halde öfkeyle masadan kalkarak titreyen bacaklarının üstünde durdu. Onu durdurmaya çalışan doktor Bay Langdon dedi. Arkası açık önlüğünün açıklığını hisseden Langdon, "Bir kıyafet bulmam lazım," dedi. "Ama dinlenmeniz gerekiyor. Çıkıyorum, şimdi. Kıyafet bulmam lazım." "Ama efendim, siz..." "Şimdi." Herkes şaşırarak birbirine baktı. Doktor, "Hiç kıyafetimiz yok," dedi. "Belki yarın bir arkadaşımız size bulabilir." Langdon sabırla yavaşça içini çekerek gözlerini doktora dikti. "Doktor Jacobus, bu hastaneden şimdi çıkıyorum. Kıyafete ihtiyacım var. Vatikan şehrine gidiyorum. Kimse Vatikan şehrine kıçı açıkta gidemez. Yeterince açık izah edebildim mi acaba?" Doktor Jacobus güçlükle yutkundu. "Bu adama giyecek bir şey getirin." Langdon Tiberina Hastanesi'nden topallayarak çıktığında kendini çocuk irisi bir yavru kurt gibi hissetti. Önden fermuarlı mavi bir hastane personeli tulumu giymişti ve üstünde sayısız niteliklerini gösteren bir sürü kumaş rozet vardı. Ona eşlik eden şişman kadın aynı kıyafetten giyiyordu. Doktor, kadının onu Vatikan'a rekor zamanda götüreceğine garanti vermişti. Langdon, Vatikan dolaylarının arabalarla ve insanlarla dolu olduğunu hatırlatarak, "Molto trafico," dedi. "Trafik çok fazla." Kadın kayıtsız görünüyordu. Gururla rozetlerinden birini işaret etti. Sona Condidente di Ambulanza. Dipnot, ambulans şoförüyüm. Ambulanza, bu her şeyi açıklıyordu. Langdon bir ambulanstan faydalanabileceğini hissediyordu. Kadın onu binanın etrafında dolaştırdı. Suyun üstündeki beton iskelede aracı onu bekliyordu. Langdon aracı gördüğünde olduğu yerde kala kaldı. Eski bir hastane helikopteriydi. Gövdede Aero Ambulanza yazıyordu. Başını eğdi. Kadın gülümsedi. Vatikan şehrine uçmak. Çok hızlı. 128. Kardinaller heyeti yeniden Sistine Şapeli'ne akın ederken mutluluk ve coşku doluydular. Mortati ise tam tersine ayaklarını yerden kesip götürecek bir şaşkınlık yaşıyordu. Kutsal kitapta yazan eski mucizelere inanıyordu ama az önce şahit olduğu kesinlikle anlam veremediği bir şeydi. Sadakat dolu geçen bir ömrün 79 yılın ardından böyle bir olay karşısında içinin din coşkusuyla tutuşması gerektiğini biliyordu. Ateşli ve kuvvetli bir inanç. Ama tek hissedebildiği içinde büyüyen huzursuzluktu. Bir şeyler yanlış gibiydi. Koridordan koşarak gelen bir İsviçreli muhafız, Signore Mortati diye seslendi. Dediğiniz gibi çatıya çıktık. Kamerlengo yaşıyor. O gerçek bir insan. Ruh değil. Tanıdığımızdan farklı değil. Sizinle konuştu mu? Diz çökmüş. Sessizce dua ediyor. Ona dokunmaya çekiniyoruz. Mortati afallamıştı. Ona, kardinallerinin beklediğini söyleyin. Signor, o bir insan olduğu için muhafız duraksamıştı. Nedir? Göğsü, yanık. Yaralarını sarmalı mıyız? Acı çekiyor olmalı. Mortati bunu biraz düşündü. Kiliseye hizmet ettiği bir ömür bile onu bu ana hazırlayamamıştı. O bir insan. Bu yüzden ona insan gibi muamele edin. Onu yıkayın, yaralarını sarın. Ona yeni bir cübbe giydirin. Sistine Şapeli'nde gelmesini bekleyeceğiz. Muhafız koşarak uzaklaştı. Mortati şapele yöneldi. Şimdi diğer kardinaller içerideydi. Koridorda yürürken papalık merdivenlerinin dibindeki bir banka tek başına çöken Vittoria Vetra'yı gördü. Kaybının yüzüne yansıttığı acıyı ve yalnızlığı görebiliyordu. Onun yanına gitmek istedi. Ama bu işin beklemesi gerektiğini biliyordu. Yapması gereken işler vardı. Bu işin nasıl olabileceğine dair hiçbir fikri olmasa da. Mortati şapele girdi. İçeride gürültülü bir heyecan hakimdi. Kapıyı kapattı. Tanrım, bana yardım et. Tiberina Hastanesi'nin çift pervaneli Aero Ambulanzası, Vatikan şehrinin arkasında dönerken Langdon dişlerini sıkarak bunun hayatında yapacağı son helikopter yolculuğu olacağı konusunda homurdanıyordu. Vatikan hava sahasının şu anda Vatikan'ın duyduğu endişelerin en sonunda geldiğine pilotu ikna ettikten sonra onu görünmeden arka duvara yöneltti ve Vatikan'ın helikopter pistine indirdi. Acıyla karaya inerken Grazia dedi. Kadın ona bir öpücük yolladıktan sonra çabucak havalanıp duvarın arkasından gecenin karanlığına dalıp kayboldu. Derin derin içini çeken Langdon aklını toplamaya çalışarak az önce yapacaklarını düşünüyordu. Tek elinde tuttuğu kamerayla o sabah bindiği golf arabasına atladı. Şarj edilmemişti ve batarya neredeyse boş olduğunu gösteriyordu. Güçten tasarruf etmek için Langdon farları yakmadan sürdü. Ayrıca kimsenin geldiğini fark etmemesini istiyordu. Sistine Şapeli'nin arka tarafında duran Kardinal Mortati, önünde kopan hengameyi hayretle izliyordu. Kardinallerden biri, "Bir mucizeydi" diye bağırdı. "Tanrı'nın işi." Diğerleri, "Evet" dediler. Tanrı isteğini açıkça ifade etti. Bir başkası, "Kamerlingo papamız olacak" diye bağırdı. Bir kardinal değil ama Tanrı bize yeniden mucizevi bir işaret gönderdi. İçlerinden biri evet diyerek ona katıldı. Kardinaller toplantısı kurallarını insan çizdi. Tanrı'nın isteği bizden üstün gelir. Hemen bir oylama yapılmasını talep ediyorum. Onlara yaklaşan Mortati, "Oylama mı?" dedi. "Sanırım bu benim işim." Herkes dönüp ona baktı. Mortati, kardinallerin onu incelediğini hissedebiliyordu. Onun ciddiyetine gücenmiş gibi soğuk ve uzak duruyorlardı. Mortati, etrafındaki yüzlerde gördüğü mucizevi sevince kendi kalbinin de eşlik etmesini diledi ama olmuyordu. Ruhunda izah edilemez bir acı hissediyordu. Açıklayamadığı acı bir üzüntü. Bu merasimi temiz kalple yürüteceğine yemin etmişti ama tereddüdüne engel olamıyordu. Sunağa adımını atan Mortati, "Dostlarım" dedi. Sesi kendine ait değil gibiydi. "Sanırım ömrümün geri kalanını bu gece şahit olduklarımı anlamaya çalışmakla geçireceğim. Yine de Kamerlengo ile ilgili önerdiğiniz şey kesinlikle Tanrı'nın isteği olamaz." O da sessizliğe gömüldü. Sonunda kardinallerden biri, "Bunu nasıl söyleyebilirsiniz?" dedi. "Kiliseyi Kamerlengo kurtardı. Tanrı Kamerlengo ile doğrudan konuştu. Adam ölümden kendi başına kurtuldu. Başka nasıl bir işarete ihtiyacımız var?" Mortati, "Kamerlengo birazdan bizimle olacak" dedi. "Biraz bekleyelim. Oylama yapmadan önce kendisinden dinleyelim. Bir açıklaması olabilir." "Bir açıklama mı?" "Büyük seçmeniniz olarak kardinaller toplantısının kurallarını yerine getirmeye yemin ettim. Hiç şüphesiz kutsal yasalar gereğince Kamerlengo'nun papa seçilmeye hakkı olmadığını biliyorsunuz. O bir kardinal değil, o bir rahip, hazine vekili. Ayrıca yaşı da yeterli değil. Mortati bakışların sertleştiğini hissediyordu. Oylama yapılmasına izin vermekle sizlerden, Vatikan yasalarının seçilmez gösterdiği bir adamı desteklemenizi istemiş olacağım. Her birinizden kutsal bir yemini bozmanızı istemiş olacağım. Birisi, ama bu gece burada olanlar diye kekeledi. Kesinlikle kanunlarımıza üstün geliyor. Artık ağzından çıkanların nereden geldiğini bilmeden konuşan Mortati, öyle mi diye gürledi. Kilisenin kurallarını hiçe saymamızı Tanrı mı istiyor? Mantıklı olmaktan vazgeçerek kendimizi çılgınlığa kaptırmamızı Tanrı mı istiyor? Bir başkası öfkeyle, ama siz de bizim gördüklerimizi görmediniz mi diye karşı çıktı. Böyle bir gücü sorgulamayı nasıl düşünebilirsiniz? Mortati'nin sesi daha önce hiç bilmediği bir tınıyla kükredi. Ben Tanrı'nın gücünü sorgulamıyorum. Bize aklı ve mantığı veren Tanrı'dır. Tanrı'ya basiret göstererek hizmet ederiz.